أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bugünkü dersimizin konusu zekat. Konu başlığı olarak da zekat sadece zenginlere mi farzdır? Şimdi bize öğretilen, çocukluğumuzdan itibaren bize öğretilen şey, zekatın maddi gücü belli bir noktaya gelmiş olan kişilerin vermesi gereken bir mali yardım ve destek olduğu şeklindeydi. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman farklı şeyler görüyoruz. Bir sadaka kelimesi kullanılıyor Kur'an'da. Sadakanın kimlerden alınacağı ifade ediliyor. Tevbe suresinin 103. ayetini ve ondan önceki ayetleri okuduğunuz zaman görürsünüz ki ondan önceki ayetlerde Allah müminlerden bahsediyor, münafıklardan bahsediyor ve kafirlerden bahsediyor. Yani Medine'de yaşayan müminler, münafıklar ve kafirler. Allah-u Teala orada Muhammed Aleyhisselam'a emir veriyor. Diyor ki, 103. ayeti açayım şuradan. Evet, hud min emvalihim sadakate. Onların mallarından sadaka al diyor. Onların dediği işte ister Müslüman, ister münafık, ister kafir olsun hepsinden Medine'de yaşayan herkesten mallarından. Demek ki malı olanlardan alınacak. O malın da özelliklerini zaten Allah diğer ayetlerde anlatmış. Mallarından sadaka al diyor. Peki ondan sonra en yakın ayetlerde münafıklar ve kafirler geçiyor. Onlar daha önceki ayetlerde müminlerden bahsediliyor. Ondan sonra diyor ki tutahhiruhum ve tuzekkihim biha. Onları arındırırsın ve geliştirirsin diyor. Onlardan malını alıyor, arındırıyor. Kafirden aldığı mal nedir? Nasıl arınır? Arınır. Müminden, kafirden. Ha, ben görevimi yaptım. İşte vergimi verdim. Muhammed Aleyhisselam da orada devlet başkanı. Ve tüzekkiyim de geliştirirsin diyor. Niye geliştiriyor? Çünkü Allah-u Teala sadakaların nasıl dağıtılacağını bize bildiriyor. Tevbe suresinin 60. ayetinde 8 gruba dağıtılacağını söylüyor. Diyor ki orada اِنَّمَ صَدَقَاتُ لِلْفُقَرَى. Sadakalar sadece fakirlere. Fakir nedir? Yani şey belli bir noktaya kadar malı mülkü var, yiyor ya geçimini falan sağlıyor ama şeyde sadaka verecek yani vergi verecek kadar bir maddi geliri yok. Fakire, çünkü dışarıdan bakanlar onu zengin de sayabilirler. Gerçek kimliğini ortaya koyamaz. Ondan dolayı Allah-u Teala Bakara 270. ayette onlara sadaka verirken yani bize zekat olarak öğretilen şey aradaki farkı net olarak göreceğiz bu derse. Gizli olarak vermeyi Allah tavsiye ediyor. Çünkü onlar utanırlar almaktan, çekinirler. Azıcık destek verdim mi hemen üretime geçer ve kendileri zekat verecek noktaya gelirler. Vermesakin miskinler çaresiz kalmış. Bunun ihtiyaçlı olduğunu herkes biliyor. Onlara da vereceksiniz. Ondan sonra vel amiline aleyha. Bu konuda çalışanlara. Ben şimdi burada sizin adınıza Fatih Hoca'ya soru soracağım. Şimdi vel amiline aleyha. Sadaka konusunda çalışanlar. Şimdi Tevbe suresi 103. ayette Allah-u Teala Muhammed Aleyhisselam'a dedi ki, bunun onları arındırırsın, geliştirirsin dedikten sonra ve salli aleyhim dedi. Onlara destek ver. Gerçi gelenekte onlara dua et denir. Halbuki kafire, mümine, kafire, münafığa dua edilmez. Yani anlamları tamamen bozulmuş. Ve salli aleyhim onlara destek ver diyor. Nasıl bir destek verecek bu zekat veren, yani siz, biz alışmışız zekat kelimesini kullanmadan olmuyor. Yani o Kur'an-ı Kerim'in sadaka dediği vergiyi veren kişilere nasıl destek verecek?
Evet, yani hani şey var ya, bizde bir söz var, vergini ver ki o sana işte yol olarak, köprü olarak, su olarak, şu olarak, bu olarak geri dönsün.
İşte bu dediğiniz cümle çok önemli. Şimdi burada bak, orada diyor ki bu iş için çalışanlar ne oluyor? Yani şu devletin ayakta durması için çalışan kişiler sadece zekat toplayanlar değil. O zekatın harcanmasında işte devlette görevli bir takım memurlar, şunlar, personel şu bu. Sadece onu toplayan değil ki. Çünkü onu dağıtması meselesi var. O insanların rahat etmesi için güvenlik problemi var. Ondan sonra işte ulaşımı sağlama var. Zaten söyleyecek Allahu
Yani
Teala.
bunu sadece vergiyi toplayan değil, bu vergi toplandıktan sonra halkın yararına bu iş nerede harcanacaksa o işte çalışan bütün memurları da kapsıyor yani.
Bak bu cümleni biraz daha açıklayalım. O toplanan vergilerle halkı rahatlatacak, huzura kavuşturacak, ihtiyaçlarını karşılayacak eylemlerde çalışanların
Evet.
tamamı. Çünkü vel amilin aleyha derken bu konuda
Bu
çalışanlar.
konuda.
Toplayanlar demiyor Allah.
Niçin topluyoruz? Hizmet için. O zaman bu hizmet için çalışan herkes.
Herkes.
Yani bugünkü
Toplayan da girer,
devlet memuru.
dağıtanlar da girer. Yani diyelim işte vergi daireleri deniyor. Onlar da girer, diğerleri de girer. Şimdi ne olmuş oluyor? Bir, devletin iç ve dış güvenliğinin ayakta durması. İşte ulaşım, haberleşme, şu bu falan filan.
Nitekim bu emri de Rabbimiz veriyor ve e'ittü lehum mestatatun min kuvvetin ve min ribatil hayli, yani dış tehditler için her türlü önlemin, hazırlığın, çalışmanın yapılmasını emrediyor.
Emrediyor. Zaten bu zekatın harcama kalemlerinden bir tanesi de savunma sanayi.
Evet.
Yani şimdi burada Allahü Teala ne diyor şeyde? Fi sebilillah diyor.
Evet.
Allah yolunda. Fi sebilillah dediğin zaman zaten ilgili ayetlere baktığımız zaman öncelikle savunma sanayi geliyor. Zaten bütün vatandaşlar, yani İslam'da askerlik diye ayrı bir şey yoktur. Herkes askerdir, herkes polistir, herkes jandarmadır, herkes savcıdır. Herkes devletiyle yakından ilgilenir yani. Tamam. O da olduğu zaman ne olmuş olur? İç ve dış güvenliği
Evet,
sağlıyor.
evet.
Ya o senin o vermiş olduğun sadakayla. Sadaka kelimesinin bir de anlamı çok önemli. Sadakati bildiriyor. Nedir? Bağlılık. Bana güvenebilirsin diyor. Şimdi tamam ben Müslüman değilim ama bak devlete karşı görevlerimi yapıyorum.
Evet, zaten hocam hani hep günümüzde de bir takım kesimler kendilerinin ötelendiğini, işte geri plana itildiğini falan düşündüklerinde hemen bunu dile getirirler. Derler ki biz de bu devlete vergi veriyoruz.
Haklılar.
İşte yani bunun aslında bir yansıması yani.
Tabii.
Herkes kendini o vatandaş olarak kabul edecek ve hak ve sorumlulukları olduğunu şey yapacak,
Tabii
hissedecek.
anlayacak tabii.
Anlayacak, evet.
Şimdi devam ediyorum. Diyor ki vel müellefeti kulubuhum, bir de kalpleri ısındırılanlar. Şimdi bazı insanlar vardır ki yani bunlar mesela işte medyatik kişilerdir. İşte çok insanları etkilerler, konuşurlar, şunu yaparlar, bunu yaparlar. Bunların da gönüllerini alacak ve problem olmamaları için alttan alta destek verilmesi gerekiyor. O eylemler için de harcama yapmak lazım. Mesela senin aklından mı mesela şeyde Ömer radıyallahu anh birisine destek veriyordu ama o pisliklerine devam ediyordu. O şeyde o ismini hatırlıyor musun?
Yok, bilmiyorum.
Yani şu anda benim aklıma gelmedi ama şeyde var bu. İslam Ansiklopedisi'nde var. Neyse bu adamın adını bulursan şey yapalım. Yani bu defa adama yardım yapmayı kesmiş çünkü pisliklerine devam ediyor. Evet. Ondan sonra nefir rikap diyor. Boyunduruk altında olanlar. Boyunduruk altında olanlar mesela diyelim ki mesela İslam ülkesinde hapis cezası diye bir ceza çeşidi yoktur. Ama Avrupa'da ve diğer ülkelerde hapis cezası vardır. Hapishaneler falan. Bugün Türkiye'de öyle. Türkiye hapishane doldu. Ağzına kadar hapishane dolduruldu. Yani kardeşim bu insanı hapse attığınız zaman kimi cezalandırıyorsunuz? Onları beslemek zorunda olan vergi sahiplerini mi? Yoksa onların beslemek zorunda olduğu ailelerini mi? Neyi şey yapıyor? Peki bu hapse girip de böyle şey yapılmış, tevbekar olup düzelip de dışarıya çıkan birisini biliyor musunuz? Ben mesela buraya gelen savcıları hep soruyorum. Hapishanedekilerden hiç düzelme işareti gördünüz mü? Hayır diyorlar. Ne oldu? Niye yapıyorsunuz bunu? Tamam, bize böyle bir şey yok. Ama yurt dışında adam hapse atılmış olabilir. Onu kullanmak için de zekat şey yaparsınız. Esir de düşmüş olabilir. Onu da esaretten kurtarmak için. Peki savaşta sizin esir aldığınız kişiler var. Onları da kurtarmak için olur. Abi sen savaşta esir aldığın kişiye böyle mesela o esirler ailelerin yanında beslenirler, büyütülür. Ailenin bir ferdi gibi bakılırlar. Ama yanında esir olan kişi onu ister karşılıklı ister karşılıksız serbest bırakmakla görevlidir. Bunu Muhammed Suresi'nin 4. ayetinde Allahü Teala bildiriyor. Mutlaka serbest bırakılır. Kölelik, cariyelik diye bir şey Kur'an-ı Kerim'de asla yoktur. Böyle bir şey asla yoktur. Sonradan bunlar oluşturulmuştur. Şimdi adam illa da karşılık istiyorsa o zaman zekattan verirsiniz. Adam da bakar ki ulan bunlara bak ya. Benim akrabalarım, beni tanıyanlara şey yaptım, kimse bana yardımcı olmadı, bunlar serbest bıraktı. Ne olur adamın gönlünü kazanmış olursunuz ve onu tanıyanların da gönlünü kazanmış olursunuz. Ondan sonra vel garimin borçlulara da verin diyor. Yani şimdi buradaki birçok derste şey yapıyorum. Fatih Hoca Eskişehirlidir. Eskişehir'e giderken yolun üzerinde sol tarafta büyükçe bir fabrika vardır. O fabrikanın sahibiyle tanışıyorduk ama tabii çok eski olduğu için adını unutmuşum. Adam küçücük bir borçla fabrikayı yürütemedi. Zannedersem çok büyük bir işsiz kaldı orada. Rakam çok büyüktü yani çok yükseğiydi. Halbuki ona böyle bir insanlara küçücük bir yardım yapsanız iş yürür. Bu tıpkı şeye benzer. Mesela şuradan bir elektrik kablosunu buraya çekiyor. Buradan çekiyorsun. Şu arada 1 metrelik boşluk kalıyor. Hiç istifa. Bu 1 metrelik bu. Hatta 1 santimlik boşluğu bir kapatsanız elektrik tekrar akmaya başlar ve rahatlar. Bu şimdi iş alemi böyledir. Allah'a şükür ben 5 yaşından beri iş alemin içerisinde olduğum için her açıdan bu şeyi çok yakından biliyorum. Bazen öyle olur ki siz çok büyük bir zengin olursunuz ama para üretemiyorsunuz ki çok basit bir para ya ihtiyacınız da olur bulamazsınız. İşte bu faizciler bunu istismar ederek insanları sömürüyorlar. Ama Allahü Teala ne yapıyor? Burada borçlulara da yardımcı olun diyor. Ondan sonra adam hemen üretimi devam ettirir. Şimdi oradan işten ayrılan bir işçi kaç kişiye bakıyor ya? Ne oluyor yani? O kadar basit geliyor ki. Bugün zaten tam bir kölelik sistemi vardır. İslam'da herkes hem üretici hem işçi hem işveren olmalı. Öyle bir yapıya kavuşmak mecburiyetindeyiz. Ama bugün insanlar işçi olarak yetiştiriliyor. İşinden oldu mu artık evine götürecek ekmeği bile bulamıyor.
Bu şeyde bizim geleneğimizde zekat fakirlere verilir diye kaideleştirilmiş. Oysa Kur'an-ı Kerim'e bakıldığında böyle bir durum yok.
Fakirlere veriliyor ama sonra tek bir şey yaptırmış. Sadece
Sadece
fakir.
ona indirgenmiş. Ama sizin biraz önce verdiğiniz örnek çok önemli hocam. Hani şeyi örneğini verirler ya, adamın arazisinin altında, tarlanın altında deniz vardır. Ama oradan o emme basma tulumba ile o denizden su çıkartabilmesi için bir maşraba suya ihtiyacı var.
Evet.
Yoksa susuzluktan ölür o
Ölür de
topraktır.
o toprak ölür.
Dolayısıyla zenginlere verdiğiniz bir maşraba su bütün şehri sulayabilir yani.
Bütün şehri sulayabilir.
Evet.
Yani şimdi bu şu anda öyle bir emme basma tulumbası kalmadı ama bir gençler bilmezler onu. Ama bir bardak su oradan tonlarca suyun çıkmasına sebep oldu. İşte bu şeyler de iş adamlarında da işte çok küçük şeylerle
Evet.
yani şimdi mesela bir örnek vereyim. Çok büyük bir iş adamı yani bu şey yapımı tanınmış ve Avrupa'ya en çok ihracat yapan bir şeydi, firmaydı. Ben tabii ekonomik danışmanlık yaptığım için bunlarla tanışıyordum yakından. Ve inançlı bir insandı. Yaşlanmıştı. Oğlu işin başına geçmişti. O dedi ki bir gün bana, hocam dedi işte birazcık paraya ihtiyacımız var. Albaraka'ya söyler misin? Bize yardımcı olsun. Gittim genel müdürüne söyledim. Tamam dedi. Geldim dedim bak bu böyle. Yok yok gerek kalmadı. Ben falanca bankadan şey aldım. O da onlara göre çok küçük bir para. Ben de orada dedim tamam siz bittiniz. Siz bittiniz artık. De bu. Ya bu işten tevbekar olursun ya da kısa sürede battı gittiler. Milletin büyük büyük iş adamı diye gördükleri şeyler vardır. Yine büyük iş adamlarından bir tanesi bana dedi ki ya hocam sen hep faize karşı şey yapıyorsun. Biz işimizi nasıl yürütelim? Kredi almadan dedim ya adamın canını sıkma dedim. Milletin büyük iş adamı gördükleri para babalarını taşır onu değil mi? Adamlar onları sürekli sömürmek için para veriyor, para veriyorlar. Onlar da başka çaresi yok. Ayakta kalmak için alıyorlar. Abi ki sistem öyle değil. Sistemi Kur'an-ı Kerim'in koyduğu sisteme göre şey yaptınız. Ama kimse kimsenin kölesi olmaz. Çünkü yani borç insanı köleleştirir. Allahü Teala kendinden başkasına kölelik yapmamamızı bize emrediyor. Her namazımızda okuyoruz. İyyâke na'bud. Ya Rabbi kulluğu yalnız sana yaparız. Hani işte bu sistem herkesi kul ve köle yapıyor. Bundan sonra devamını okuyayım. Ondan sonra diyor ki borçlara da veriyorsun kurtar. Ve fi sebil Allah yolunda yani savunma sanayine harcama yapıyorsun. Tamam. Şimdi ben yani gerçekten bu sürekli burada söylüyoruz. Abbasilerden sonra İslam diye bir şey kalmamıştır. İşte burada az önce Fatih Özel söyledi. Burada 8 sınıf mezhepler tarafından tek sınıfa indirilmiştir. Devletin artık geliri olmamaya başlamıştır. Devleti ayakta tutmak için ya savaş yapıp ganimet alacak ya da milletten ilave vergiler alacak. Osmanlı'nın durumunu ben çok yakından biliyorum arşivden. Ya bu sıkıntı hatta bir 19. asırda Şeyhülislamlık arşivinden bir belge görmüştüm. 19. asırdaki o sıkıntılarda yani o savaşlar başlamıştı. 20. asırda da devam etti. Osmanlı'nın donanmasında sıkıntı var. Gemi almak için paraya ihtiyaçlar var. Para yok. Tutmuşlar. Bir fakiri koymuşlar şeye. Şeyhülislam'ın yok birkaç tane fakir koymuşlar. Zenginler gelip o fakirlere zekat veriyor. Onlar da donanmaya bağışlıyorlar. Ulan peki bu ayetler ne? Bu ayetler ne? Ve devlet problemini çözemiyor ya. Yani öyle bir hale getirmişler ki gerçekten. Neyse devamını okuyalım. Ve ibn-i sebil işte ve yolculara. Nasıl ya yol güvenliği olması lazım. Yollarda dinlenme yeri olması lazım. Mesela eskiden öyle bir yapı vardı. Bak bu yapıyı güzel ayarlamışlar. Bir insan buradan çıksa, evinden çıksa, tüm İslam alemini dolaşıp gelse bir kuruş harcamaz. Yollarda karnını doyururlar, gider, gelir, her yerde yatar, kalkar, tamam. Tamam sen de bunu yapman lazım işte. Böyle yapmak lazım, evet. Yani yol güvenliği olması lazım. Yolların açılması lazım falan. Yani ulaşımın sağlanması lazım. Ondan sonra diyor ki farizaten minallah Allah tarafından farz kılınmıştır. Yani bu Bu sistemi ortaya koyan Allah'tır. Siz kendi kafanıza göre uğraşmayın. Ama maalesef bu bütün mezheplerde yok sayılmıştır. Ve son derece zor bir şey. Ben burada defalarca anlatmıştım. Rahmetli Özal başbakan olmuştu daha yeni. O daha önce Devlet Planlama Teşkilatı'nda da çalışan bir kişiydi. O zaman ben İstanbul'da bir zekat toplantısı organize etmiştim. Ankara Devlet Planlama Teşkilatı'nda uzmanlarını çağırdım. Dedim Türkiye'nin zekat potansiyelini bir gelin de burada anlatın. Dediler ki vallahi böyle bir çalışma yok. Olsun, elinizdeki bilgiler yeter dedim. O zaman geldiler. O günün bütçesinin 4 katı zekat geliri hesaplandı. Ve bu zekat öyle bir şey ki bugünkü şey gibi vergi gibi değil. Bugün vergi fakirden alınır, zengine verilir. Bu işi bilenler çok iyi bilirler. Fakirden alınır, zengine verilir. Çünkü kapitalist sistem zenginlere hizmet eden sistemdir. Kapital zaten para demektir. Zenginlere verilir, fakirlere değil. Bir gün çok büyük bir zengin bana dedi ki, hocam dedi, zekat 1/40, ben işte %35 vergi veriyorum. Dedim siz vergi vermezsiniz. Ne demek vermeyiz? Veriyorsunuz ya falan. Sana sistem anlatayım dedim. Anlattım. Bir sinirlendi. Hocam bunları sana kim öğretiyor? Ne dedim yani? Bunu sadece siz mi bileceksiniz? Ya bu kapitalist sistemi bilmek lazım. Bunlar çeşitli şeylerle o evet resmiyette verirler ama gerçekte başka taraflardan verdiklerinin birkaç katını devletten alırlar. Evet, şimdi Allah tarafından farz kılınmıştır. Allah her şeyi şey yap. Bak buralarda dikkat ederseniz zekat kelimesini Allahu Teala kullanmadı. Peki zekat ne? Şimdi ben Fatih Hoca'ya söyleyeyim. Allahü Teala ne zaman zekatı emretti? Ne zamandan beri var zekat emri?
Yani Kur'an-ı
Ya da
Kerim'e
sadece zenginlere mi? Bak burada malı olanlardan alınıyor ve malı olanın da olmayanın da yararlanacağı şekilde bir devletin ayakta durması için harcanıyor.
evet. Şey Kur'an-ı Kerim'e bakılırsa tıpkı namaz gibi zekat da insanlık tarihi kadar eski.
Yani Adem Aleyhisselam
Adem
zamanından
Aleyhisselam'da
beri
yani
başlamış.
Kur'an-ı Kerim'deki ayetler çok açık. Nitekim İsmail Aleyhisselam ehline namazı ve zekatı emretti diye Allahü Teala bize bildiriyor. Hac suresinin en sonuncu ayetinde 78. ayette Allahü Teala'nın ben Müslüman dediğim kimseler şunlardır derken onlara baştan beri emrettiği şeyin namaz kılmak ve zekat vermek olduğunu Rabbimiz bize söylüyor. Yine Beyyine suresinde ilk insandan itibaren Allah'ın dininin ne olduğuna dair ana omurgasını Allahü Teala bize orada sayarken namaz kılmak ve zekat vermek yine orada var. Hazreti İsa daha küçük bir çocukken Allah bana hayatta olduğum, yaşadığım sürece namaz kılmayı ve zekat vermemi emretti diyor. Bakıldığında insanlık tarihi boyunca namaz ne zaman varsa hemen zekatta peşi sıra var.
Peki namaz her Müslümana farz mı? Yani
Ergenlikle
adetli olsun olmasın, kadın olsun,
yapılabilir.
erkek de
Herkes,
olsun her
evet.
Müslüman asla terk edemeyeceği tek ibadettir. İşte Allahü Teala Nisa suresinin 101, 102, 103. ayetlerinde ya, yolculuk sırasında karşısına düşman birlikleri çıkıyor. O zaman bile namazın rekat sayısını 1'e kadar düşürüyor
Ama kazaya
ama
bırakma yok.
kazaya bırakmak yok. Çünkü 103. ayet ne diyor? Vakit de sınırlı bir ibadettir. Dolayısıyla namazın kazası diye bir şey yok. Her mümin namaz kılmak zorundadır. Adetli olsun, ne olursa abdest alamıyorsa teyemmüm eder. Tamam. Bir de şunu da söyleyelim. Mesela efendim kirli elbiselerle namaz kılınmaz denir. Bunu destekleyen ne bir tek ayet ne de bir tek hadis vardır. O da söz konusu değil. Kardeşim ben şimdi mesela şeydeyim. Öyle bir noktadayım ki tek bir elbisem var ve de kirlenmiş. İkinizi nereden bulacağım? İşte Allahü Teala ki insanları sıkıntıya sokmayacak emirler veriyor ve onun bütün şartlarını oluşturuyor. Şimdi mesela ben şimdi az önce okudum. Ben de şu şey sana şunu okuyayım. Bakın Allah-u Teala Bakara suresinin en başında bir şey söylüyor. Ha, zekat kelimesinin manasını söyle istersen.
Evet, o da çok önemli. Yani Kur'an-ı Kerim'e bakıldığında zekat kelimesinin hep böyle merkezindeki anlam gelişmeyi ifade eden bir anlam. Yani bir gelişme, her neyse maddi manevi zekat kelimesinin geçtiği yerde gelişim, gelişmeye açık durum anlamında. Mesela çok ilginç bir kullanım var şeyde. Biz burada zaman zaman bu ayeti okuyoruz Kehf suresinde. Hani o Hızır kıssası meşhur biliyorsunuz. Orada çocuğu öldürüyor ve devamında da diyor ki فَاَرَدْنَا اَيُّبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاتًا وَاَقْرَبَهُمَا. Biz istedik ki gelişmeye uygun, bütün yönleriyle fiziki, biyolojik, zihinsel her yönüyle gelişmeye uygun bir evlat verelim derken evlat kelimesini zekat kelimesiyle vasıflandırıyor Allah-u
Evet,
Teala.
yani onun böyle iyi karakterlerde, çünkü
Evet.
öbürü problemli bir
Evet.
çocuk, bir şey öldürülen çocuk, daha uygun birisini versin diye şey yapıyor.
Evet.
Bir de şimdi zekat kelimesi, evet mal vermek zekat ama sadece mal vermek değil ki. Mesela ve akimus salate ve atuz zekat diyor işte Beyyine suresinde. Ve ma umiru illa ve ma umiru illa liyabudullaha muhlisine lehuddin.
Hunefe ve yukimus
Hunefa ve
salat ve
yukim
yutuz zekat.
hunefa ve yukimus salat ve
Ve
yutuz
zelke dinül kayyime diyor.
zelke dinül
Evet.
kayyime. Yani bütün nebilere
Evet.
verilen emir ben hem konuşuyorum, o ayet okuyunca biraz
Beyyine suresi 5.
o
ayet.
Beyyine suresi 5. ayet. Yani böyle ve mu'minler liyabudullah muhlisine lehuddin. Yani samimi dini sadece Allah'a has kılarak, kimsenin konuşmasını dine katmadan Allah'a kulluk etmeleri, böyle dost doğru hanifler olarak ondan sonra namaz kılmaları ve oruç tutmaları. Namaz kılmaları ve zekat vermeleri. Yani Adem Aleyhisselam'dan beri herkese verilen o namaz ve zekat oradaki ayetin kapsamına giren önceki ayetin. Ama bunun öneminden dolayı Allahü Teala ayrıca zikretmiş. Namaz, dolayısıyla namaz her Müslümanın günde 5 vakit kılması gereken bir ibadettir. Ve zekat da zengin fakir ayrımı olmadan her Müslümanın vereceği bir şeydir.
Hocam, namaz kılan herkes, namaz emrine muhatap olan ve bunu yerine getirebilecek kapasiteye sahip olan herkes zekat verebilecek durumda. Bu da bize zekatın etrafınıza her türlü katkıyı verebileceğiniz. Yani eğer bir kadınsa, eğer çoluğuna çocuğuna yemek yapabiliyorsa orada bir katkıdır.
Tabii.
Herhangi bir
Çocuk besliyor, şey.
eğitimiyle ilgileniyorsa o bir katkıdır.
Ben annesine babasına bakıyor
Ve
mesela.
hocam çok ilginç mesela Ahzab suresinde Muhammed Aleyhisselam'ın eşleriyle alakalı Allahü Teala diyor ki ve akimne salate ve atine zekate ve ati'ne Allah'e ve Resul'e. Şimdi namaz kılmasının önünde hiçbir engel yok ki bu emri vermiş. Allah'a ve Resulüne itaat emrinin önünde hiçbir engel yok ki bu emri vermiş. Şimdi eğer biz buna zenginlik, şu, bu veya işte sadece altına, gümüşe sahip olma dersek bu olmuyor. Dolayısıyla bu bir kişinin, namaz kılan bir kişinin insan olarak etrafına verdiği her türlü katma değeri içeren bir kelime olması lazım.
Tamam. Şimdi biliyorsun sen de sürekli üzerinde durduğun bir hikmet konusu var. Allahü Teala'nın sözü olması lazım bu senin söylediğin. Bizim sözümüz olursa o zaman
Evet.
bu Allah'ın dini
Var
olmaz.
hocam tabii.
Yani
Doğru.
Allahü Teala bak mesela Kur'an-ı Kerim açıp da okuyan kişi Bakara suresini okurken hemen şu ayeti okuyacak mesela. Elif la mim zalikel kitab la raybe fi huden lilmuttakin diyor. Yani kendilerini yanlışlardan koruyanlar için rehberdir diyor. Şimdi onlar kimler? Hemen ilk hamlede şunu anlatıyor. Ellezine yu'minune bil gayb. Bunlar içten Allah'a inananlar. Kendi gayıplarıyla kalplerinden Allah'a inananlar. Ondan sonra ve yukimunessalâh. O salatı tam ve düzgün kılanlar. Namazı. Tam ve düzgün kılacaksın. Öyle şey vaktinde ve düzgün kılacaksın. kendi keyfine göre. Peki başka ne diyor? Bak, zekat yerine bir kelime kullanıyor Allah burada. Şimdi az önce hep ve yukimune salate ve yu'tune zekat geçiyor. Burada açıklamayı yapıyor. Ve mimma razaknahum yunfikun. Onlara rızık olarak verdiğimiz her şeyden. Şimdi rızık Arap dilinde yeme içme rızıktır, doğru. Mal mülk rızıktır. Ama Allahü Teala gökten indirdiği yağmura da rızık diyor. Gökten inen başka şeylere de rızık diyor. Işıklar,
İnsanın
şunlar.
bilgisi, ilmi, uzmanlık alanı
Tabi
her şey.
insanın bilgisi, tecrübesi, ilmi her şey rızıktır. İyi, Allahü Teala'nın rızık olarak, yani Arap dili, mesela Türkçe'de yemek, yiyecekten başka şey rızık olarak anlaşılmaz. Ama Arap dilinde rızık maddi manevi her şeyin içine girmiş olduğu bir kelimedir. Peki o zaman sen şimdi şu anda bilgilerini millete anlatıyorsun. Bu zekat değil mi? Tamam. Allah seni ilimle rızıklandırmış. Ondan sonra birisi bir soru soruyor. Ya ben işte bir beyaz meydana gitmek istiyorum. Nasıl ya? Ha, bak şuradan geç. Şurada şunu göreceksin. Şurada şunu. O da bir zekattır. Şurada baktın ki birisi var. Düştü. Hemen elinden tut, kaldır.
Evet, yani namaz Allah'la kulun sürekli gün içerisindeki iletişimi, irtibatıysa zekat da sürekli insanlarla iletişimi,
Tabii.
onu ifade ediyor yani.
Dolayısıyla sen sürekli insanlara iyilik yapacaksın. Karşındaki Müslüman mı kafir mi seni ilgilendirmez.
Hocam Allah-u Teala'nın bunu emrediyor olması belki şu ayetten de çıkartılabilir. Ben okuyayım. Müminun suresi 5. ayet, vellezine 4. ayet, vellezinehum lizzekati failun ifadesi. Yani demek ki Allah-u Teala herkese bir şeyler yapabilecek duruma gelmeyi emretmiş olması. Yoksa sadece para kazanma değildir herhalde mi?
E tabii herkesin yapabileceği, ya birisi, herkes kendi kabiliyetine göre. Birisi efendim bir şey yapar. Diyelim birisinin otomobilini tamir eder. Birisinin efendim yolda kalmış birisine yardımcı olur. Ya da ona yiyecek de verebilir. Cebine para da koyabilir. Hepsi de olabilir. Ama sadece o değil ki, bilgisiyle, tecrübesiyle. Yani sahip olduğu ne varsa her şeyle insanlara yardımcı olur. O zaman ne olmuş oluyor? Bu insanı ciddi manada geliştirir. İçini rahatlatır. E toplumu da geliştirir. Yani hiç kimseye şey yapamazsın. Bakın şimdi şey aklıma geldi. 1980'li yıllarda Kaliforniya Üniversitesi'nden bir hanım araştırma yapmak için gelmişti. Kadı Sicilleri Arşivine. Ben de orayı yönetiyordum o zaman. 2 sene kadar kaldı zannediyorsam, belki daha da fazla. O da üniversitede profesörmüş, Kaliforniya Üniversitesi'nde. Şimdi adı aklımda değil. Dedi ki, ha, daha Turgut Özal daha yeni başbakan olmuştu. Türkiye'nin ekonomik durumu da çok kötüydü. Dedi ki, ben dedi buraya gelmeden önce Türkiye'nin ekonomisiyle ilgili bir araştırma yaptım dedi. Baktım çok kötü dedi. Ve düşündüm, ya şimdi sokaklar evsiz doludur. Ben şimdi orada ne yapacağım dedi. Vallahi geldi dedi, bir tek evsiz göremedim burada. Dedim bakın, şu anda Türkiye'nin ekonomisi senin düşündüğünden daha da kötü olabilir dedim. Ama Türkiye'de hiç kimse bir kişiyi sokakta bırakmaz. Sokakta bırakmaz. Mutlaka ona yardımcı olur. Şimdi işte bizim dinimizin emri böyledir dedim yani. Falan. Yani kadın öyle bir etkilendi ki, veya Kur'an dinlemeye, bir takım şey. Tabii Müslüman oldum olmadım bilmiyorum ama çok fazla etkilenmişti. Hatta bir de şöyle bir şey söyledi. Bizim dedi Kaliforniya'nın merkezinde dedi bir kilise vardır. Satılığa çıkarıldı. Keşke Müslümanları alsa da cami yapsalar. Kaliforniya'nın önde gelen ailelerin çocukları orada vaftiz olmuş. Ben de orada vaftiz olmuşum dedi. E dedim, niye öyle yapıyorsunuz? Dedi ki, bizde hiç kimse artık kiliseye gitmiyor dedi. Papazlar dedi öyle az paraya razı olmazlar, sizin imamlar gibi değil dedi. E sen de mi gitmiyorsun dedim. Kadın bir sinirlendi. Gider miyim dedi. Yok efendim, Allah hiçmiş, üçüncüsüymüş, yok İsa Allah'ın oğluymuş, yok kutsal ruh Tanrı'ymış. Ben böyle saçmalıklara asla inanmam dedi. Allah Allah. İyice şaşırdım ya. Ondan sonra peki sen gibi inananlar var mı? Oo, çok dedi. Ne güzel yani. Şimdi dolayısıyla gerçekten mesela bugün Amerika her an büyük bir tehlikeyle karşı karşıya. Çünkü sokaklar evsizlerle dolmuş vaziyette. En çok korktukları da onlardır. Ama işte bu zekat meselesi devreye girdiği zaman ya senin bir bardak suyun varsa onu sen hani ne derler bir hurmanın yarısını veriyorsun. Tamam. Ne yapalım? Ne kadar imkanın varsa o kadar. İlla da zekat zenginlere mi farzmış? Yani kim bu ayetlere göre zenginlere farz diyebilir? Mesela Bakara suresinden bir başka ayet daha okuyalım. 254. ayet. Allahü Teala diyor ki: "Ey iman edenler, size rızık olarak verdiğimiz şeyden harcayın." Rızık olarak verdiğimiz şey ne olursa olsun her şey. Öyle bir gün gelmeden önce harcayın ki o gün alışveriş yok, dostluk yok, şefaat yok. İşte bütün bunları görmezden gelenler yanlışlara dalmış olan kişilerdir. İşte biz gerçekten mesela o Kaliforniya'dan gelen hanım gerçekten çok etkilenmişti. Ve tabii o gittikten sonra daha bir irtibatımız olmadı ama şimdi biz bu Allahü Teala'nın bu emirlerini, bu evrensel emirlerini insanlara anlatabilsek, bütün dünyada kısa sürede çok büyük bir rahatlama meydana gelir.
Yine mesela hocam Nur suresinin 37. ayeti var. Mealen ben okuyayım. Onlar öyle adamlardır ki ticaret ve alışveriş onları Allah'ın zikrinden, namazı düzgün ve sürekli kılmaktan, zekatı da vermekten alıkoymaz. Şimdi ticaret ve alışveriş gün içerisinde herkesin bir şekilde ucundan kenarından yapa geldiği şeyler bunlar. Yani gün içerisindeki meşgalelerden bahsediyor.
Ya sen müşteri olarak gidiyorsun, öbürü satıcı
Evet,
olarak. İkiniz
aynen öyle.
birleşmezseniz ticaret
Aynen
olmaz.
öyle. Şimdi eğer normal bize anlatıldığı şekliyle işte zekat dediğimiz şey belli bir miktar mala sahip olan kişilerin yılda bir verdiği bir şey olsa bu yılda bir kez yapılacak ve bu ayarlanabilir. Yani 360 günde, 350 günde bu bir gün, bir saatlik bir şey ayarlanabilir. Yani bu herhangi bir şeye engel teşkil etmez. Oysa burada gün içerisinde kişiyi bunları yapmaktan engel olmaz dediği şey her an günün bir müminin günlük bir rutini olması lazım. Zekatı da sayıyor. Yani benim o kadar çok işim var ki bu yıl zekatı veremedim diye bir mazeret olmaz. Ama gün içerisinde ya bugün o kadar çok iş vardı ki şu yapmam gereken şu rutin işi yapamadım diyebilir. Ama Allah Teala işte o müminler öyle adamlardır ki gün içerisinde namaz ben bunu kılacağım. Her halükarda. Peki zekat görevini yaptın mı? Ya yani herhangi bir katma değer oluşturdun mu? Birisine bir yardımda bulunduğun, bir katkı bulunduğun mu? Gün içerisinde demek ki bu da yapılması gereken bir şey olması lazım.
Evet. Çok doğru. İşte bu mesela bir ayet daha okuyayım. Sen mesela ona göre şey yap, değerlendirme yap. İbrahim Suresi 31. ayette. Allah diyor ki, inanan kullarıma söyle. Kul li'ibadiyellezine amenu. Yani ya Muhammed Aleyhisselam, bu Muhammed Aleyhisselam verilen emirler bugün bize verilen emirlerdir. İnanmış kullarıma söyle. Zengin kullar değil mi? Maddi imkanı olanlar demiyor. Peki, evet, yukîmussalâh. Yani namazı tam ve düzgün kılsınlar. Vaktinde eksiksiz. Tamam. İşte bugün adetli kadına namaz kıldırmazlar. Ya Allah Allah. Peki onlar imanlı değil mi? Tövbe estağfurullah. Neyse. Yukîmussalâh. Namazı tam ve düzgün kılsınlar. Tamam. Başka? Ve yunfiku mimma rızaknahum. Onlara rızık olarak verdiklerimizden de harcasınlar. Zengin demiyor değil mi? Yani ister maddi ister manevi hiç fark etmez. Yani yapabilecekleri herhangi bir hayrı, iyiliği yapsınlar. Yani komşularıyla iyi geçirsinler. Ben şimdi yine hep hatıralarımı anlatıyorum. Biraz da rahatsız oluyorum ama. Şimdi şey de Bu bir kere bu 76 senesiydi galiba. Fransız kursuna gitmiştim. Fransız konsolosluğun kurs veriyor. Yani üst seviye Fransızca dersi. Derslerde hep bir mesele tartışılıyor. Ondan sonra bir şey yaptı. Paris'te Yalnızlık diye bir makale çıkmış Le Monde gazetesinde, onu okuyorduk. Diyor ki burada, diyor, Paris dünyanın en zengin adamlarındandır ama burada insanlar tek başına yaşar. Bak bunu anla bak. Tek başına yaşar. Adamlar giderler eğlence yerlerine, binlerce insan vardır ama oradakiler her birisi tek başınadır. Bir şey, bakarsınız ki gece saat 12'de bir doktora telefon geliyor. O adam doktoru çağırır. Doktor gider, hasta nerede? Hasta yok. Ben sana paranı vereyim, yarım saat benimle konuş. Konuşacağı bir adam yok. Ondan sonra o Fransız hanım vardı, öğretmenlik yapıyordu. Yani şeyde, o derste. Dedi ki, biz de dedi, bir bakarsın koskoca bir apartman. Komşunun komşudan haberi olmaz. Ölür diyor adam, kokusundan anlarsınız öldüğünü. Ondan sonra gelir kapıdan içeri girerler, onu alır götürürler. Ben de ona o zaman da daha işte İstanbul Müftü Yardımcısı olmuşum. Fatih'te bir eve daha yeni taşınmıştım. Ben orada anlattım, dedim ki ya bak ben işte daha yeni, işte birkaç ay oldu Fatih'te bir şey yaptım. Oradan hemen bir camiye gidiyorum. Camide namazım, bundan sonra herkes, yani bir sürü dostum oluşuyor. Şaşırdı kaldı. Yani evlatları bile aramıyor onları. Bırak onu. Evlatları bile aramıyor. Ama şimdi sen burada herkesin her konuda birbirine destek verdiğini düşün. Mesela Osmanlı zamanında mahalleliler, Osmanlı'nın bu tarafı çok iyiydi yani. Mahalleliler her konuda birbirlerine destek olurlardı. Bir de şöyle bir usul vardı. Birisi o mahallede bir kiralık ev tutsa mahallelinin onayı olmadan oraya giremezdi. Yani bakalım bu adam iyi bir adam mı, kötü bir adam. Bir de her mahallenin fakirlerin mesela camisi, o camiyi her mahalleli şey yapar. Evsiz diyelim bir yolcu gelir, orada yatar. Millet yiyeceğini verir, içeceğini verir. Elbisesinde eksik ne var ne yok. Hatta özel evler ayarlarlar, orada misafir ederler. Tek kuruş harcamadan oradan devam eder gider. Öyle muhteşem bir yapı vardı Osmanlı. Allah, Cenab-ı Hakk'a çok şükür. Ben bunu anlattıklarım bir kitaptan okuyarak anlatmıyorum. Yani mahkeme kayıtlarından, yani yanlış olması imkansız olan yerlerden. Şimdi böyle bir ülkede kim yaşamak istemez? Ama işte Avrupa'ya gidiyorsunuz, Amerika'ya gidiyorsunuz. Yani mesela şeyden, Avrupa'dan bize araştırma yapmak için gelirlerdi o arşive. Bizim görevliye derdim ki onlara çay götür. Götürür çayı, koyar masasına. Ha, ben istemedim falan. Bizim ikramımız. Aa. Çünkü öyle bir şeyi hiç görmemişler. Aa derler diye. Bakın insanı psikolojik olarak nasıl etkiliyor, görüyor musunuz? Evet. Tamam, istersen.
Evet hocam, şeyi de yine mesela bu zekatın bir müminin rutini olması gereken, hemen gözlemlenebilen bir davranışı olması gerektiğine dair bir ayet daha okuyalım. Tevbe suresinin 5. ayeti, ben yine mealen okuyacağım. Bu haram aylar çıkınca o müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün. Bu maksatla onları yakalayın, kuşatın ve onlar için her gözetleme yerinde bekleyin. Ama tövbe eder, dönüş yapar, namazı düzgün ve sürekli kılar ve zekatı da verirlerse yollarını açın. Şimdi böylesi bir durumda kişi, yani
Hocam, önce o
tabii
ayette çok yanlış anlam
anlıyorum,
veriliyor.
anlıyorum.
Doğru bir anlat da
Anlıyorum
yanlış
tabii.
anlamasın beni.
Yani bu ayet, tabii burada ben mealen okudum da bizim meale ulaşanlar, bu meali okuyanlar burada benim okuduğum her satırda bir dipnot görecekler. Okuduğun her kelimenin, her satırın hangi ayetle ilişkili olduğunu, hangi özel şartlara binaen bu ayetin indiğini görecek. Kısaca şöyle söyleyebiliriz. Bunlar Hudeybiye Antlaşması'nı bozan, yani hainlik eden belirli bir grup insanlar. Bunlar suç
Ya
işlediler,
savaş suçu işlemiş.
savaş suçu işlediler ve cezayı hak ettiler. Allah-u Teala da aslında bunlara hemen gidin anında bulduğunuz yerde öldürün demedi. Bunlara 4 ay süre verdi. Bunlara tevbe yolunu açtı. Buna rağmen bunlar ısrarcı olur, hala bu ihanetlerinin arkasında olurlarsa bunların cezasını verin diyor. Ayetin detaylarını şeyden görebilirsiniz diğer ayetlerle. Burada bir kişinin bu statüsünü değiştirmesi, yani tamam sen artık bizim öldüreceğimiz bir kişi değilsin, sen bizden birisin diyebileceğimiz, bu kararı verebileceğimiz kriterler olarak şimdi bunlar tevbe edecek, tamam. Biz içini bilemeyiz. Allah bilir onu, ama en azından tamam ben tevbe ettim diyecek. Namaz kılacak. Tamam, bu da bir müminin olmazsa olmaz ritüeli. Diğeri şunu mu bekleyeceğiz? Ya bu adam daha fakir, zengin olsun da bakalım ne zaman zekat verecek mi vermeyecek mi, biz ona o zaman bakalım. Veyahut evet zengin ama ya daha bir yıl var, o zamana kadar bir... Hayır, bu bir kişinin günlük rutini olması gerekir ki biz karar verebilelim kısa sürede bu adamın statüsüyle alakalı.
Tabii, doğru. Yani şimdi ne olmuş oluyor? O toplumun bir parçası oluyor. O da elinden geldiği kadar insanlara iyilik yapıyor.
Ne?
O zaman tüm ülke tek bir aile gibi
Evet.
oluyor. Herkes birbirinin yanında, desteğinde. Hiç kimse aç kalmıyor, açıkta kalmıyor. Bunlar son derece önemli şeylerdi yani.
Dolayısıyla bu zekat ve sadaka kavramların konusunda bir kafa karışıklığı var, bir tahrifat söz konusu. Kur'an-ı Kerim'e bakıldığında bunlar sanki şu an insanlara öğretilen, anlatılanların tam tersi gibi bir durum var Kur'an-ı Kerim'de. Nitekim şeye baktığımızda da zekat başlığı altında hadis kitaplarına baktığımızda da bu şeylerde bizim zekat diye söylediğimiz konunun hep sadaka kavramı ile kullanılması da çok önemli bir
İyi, o
ayet.
hadisler tamamen Kur'an'a
Evet,
uyuyor.
tabii, evet.
Sadaka ile zekatın Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman en temel farkı, sadaka kafirden de ya alınıyor, onlardan al diyor. Ama zekatı verin diyor. Devlet devreye girmiyor zekatta. Bu siz kendiniz vereceksiniz. Yani kendi imkanlarınıza göre yardımcı olun çevrenize. Ama orada diyor ki, yani kafir, münafık hepsinin mallarından ve Müslümanların mallarından sadaka al. Ondan sonra bunun onları ne yapar? Arındırmış, geliştirmiş olursun. Ve onlara destek ol diyor. Bu apayrı bir şey.
Evet.
Onun için mesela bak orada hadisler hep sadaka diyor.
Evet.
Kur'an-ı Kerim de sadaka diyor ama bugün bütün mezhepler bu sadakaya zekat diyerek o anlamını tamamen bozmuşlar ve sadece fakirlere, zenginden alıp fakire verilen şey haline getirmişler ve devletleri de yaşayamaz hale getirmişler. Onlar da işte savaş yapmak zorunda kalıyorlar ki karşı tarafı soysun, soğana çevirsin, getirsinler, devletlerini geçindirsinler. Tüm sistemi bozmuşlar. Bir de şöyle bir şey uydurmuşlar biliyorsun. Muhammed Aleyhisselam demiş ki işte ümmüten ukatilen nas hatta yekulu la ilahe illallah. En la ilahe illallah diyene kadar insanlarla savaşmakla emir olundum. Ya böyle bir emir olur mu? Allah Bakara 256'da bu dinde baskının hiçbir çeşidi olmaz. Muhammed Aleyhisselam'a iftira ediyorlar bunu. Halbuki Allahü Teala Bakara 190'da daha başka ayetlerde sizinle savaşanlarla savaşın diyor. Başkalarıyla değil. Bize savaş açsın tam ondan sonra. Bir sonra bir de barış için geri çekilirse siz de çekilin diyor. Bitti. Ya bu şekilde yapsaydı mesela Osmanlı böyle olsaydı ya da o devletler işte Abbasilerden sonraki devletler böyle olsaydı. Şimdi bütün dünya çoktan İslam'ın hakimiyetine girmişti. Ya bu çok önemli bir mesele. Yani Kur'an-ı Kerim'de o kadar çok ayetler var ama mesela bakın bu mezheplerin mesela işte o da doktora tezi var.
Evet.
Bu mezheplerin içerisinde o sadaka kelimesini hiçbirisi kullanmıyor. Peki sadaka ile ilgili hadisleri kullanan var mı? Yok. Yani ne ayet kullanıyorlar ne hadis. Ama ondan sonra bize ne diyorlar? Sünnet düşmanı diyor. Ya hadi gelin bakalım ya. Yani ne oluyor? Yani sen böyle diyerek kendinizi kurtarabiliyor musunuz? Allah'ın huzurunda hesap vereceksiniz.
Evet, yani şey açısından çok önemli. Yani sadece bu bir kavram tahrifi değil, aksiyonu olan, getirisi olan bir şey. Bir Müslüman dediğiniz kişi gün içerisinde 5 vakit namaz kılıyorsa, o kişi aynı gün içerisinde insanlara bir katma değer de sağlayan kişi, üretken birisi olması lazım.
Tabii.
Her neyse artık o. Yani, ancak o zaman imani sorumluluktan en azından bir gün için kurtulabilir yani.
Tabii. Yani insan, eline ne geliyorsa onu iyilik olarak
Evet.
yapacaksın
Evet.
karşı tarafa. İster
Evet.
kadın ol, ister erkek ol.
Evet.
Herkesin kendi evladına da yaparsın, annene babana da yaparsın, komşulara da
Evet.
yaparsın.
İşte hocam, Allah bunu emrederken sadece bunu tarif etmekle kalmamışlar. Asıl takvanın, asıl mümin olmanın, asıl Müslüman olmanın kriterinin zamanla işte bu tasavvuf adı altında insanlardan uzaklaşmak, el etek çekmek, bütün toplumla, insanlarla, hatta kendi ailesiyle ilişkisini, irtibatını kesip bir hücreye hapsolmayı Müslümanlık olarak, gerçek Müslümanlık olarak maalesef lanse edebilmişler. Bunu da yapmışlar yani.
Doğru. O mesela şimdi sen anlatınca aklıma geldi. Nisa suresinin 36. ayetinde Allahü Teala diyor ki, meal olarak şey yapayım, Allah'a kulluk edin, ona herhangi bir şey ortak koşmayın, annenize babanıza iyilikte bulunun. Tamam. Peki, bu sadece ona mı? Akrabalığı olan kişilere, yetimlere,
Kapı komşu ya.
evet, çaresiz kalmışlara, komşulara,
Evet.
akrabadan olan komşulara,
Evet.
akrabadan olmayan komşulara,
Evet.
işte bitişikte olan komşulara, yakın arkadaşınıza. Ondan sonra ne oldu? Ve hakimiyetinizin altında olanlara da iyilik yap. Esir de olabilir. Şey değil, ne olur? İnsan suresinde ne diyor Allahü Teala? Ve yut'imûne ta'ame alâ hubbihi yetîmen ev miskînen ev esîra. Yani kendi çok istiyor yemek ama ona rağmen bir yetime veriyor. O yesin daha iyi olur. Bir çaresize veriyor. O yesin. Ya da esire veriyor. Esir. Ya bu bizi kendisine şey yapıyor. İşte bugün Gazze'de görüyoruz. Adamlar içecek su bulamıyorlar. Esirleri gayet güzel şekilde barındırıyorlar. Evet. Allah diyor, kendini bir şey zanneden ve övünen hiç kimseyi sevmez diyor. Evet. Peki neyse böylece yani işin sonuna doğru var mı söyleyeceğin? Zaten bitmez bu da. O kadar çok ayet var ki bu konuda. Ama sonuç olarak şunu söyleyelim. Gerçekten bu sadaka kelimesi yok sayılmış hem ayetlerdeki hem hadislerdeki. Zekat denmiş artık biz ona alıştırıldığımız için farkına varmadan o kelimeyi kullanıyoruz ama tabii muhataplarımızın anlayacağı kelime olması açısından onu kullanmakta bir sakınca yok. Müslüman kafir herkesten alınan bir vergi olduğunu, harcama kalemleri içerisinde de Müslüman olma şartının bulunmadığını, Allahü Teala Bakara 172. 272. yanlış söyledim. 272. ayette diyor ki onların Müslüman olması seni ilgilendirmez. Leyse aleyke hudahum yani onların doğru yolda olup olmaması seni ilgilendirmez. Allah doğru yolda olmayı tercih edeni yola getirir. Yani yardım yaptığınız, ondan önceki ayette sadaka kelimesi geçiyor. Yardım yaptığınız kişilerin Müslüman olup olmaması sizi ilgilendirmez. Şimdi tutmuşlar, zekat Müslümandan alınır, Müslümanlara verilir diye demişler. Ve
Hocam,
sistemi
biraz
çökertmişler.
önce internette tarama yaptım da bu müellifeyi kulüp sordunuz da siz onunla alakalı. Şimdi bir şeye rastladım, bir siteye. Çok da tıklanan bir yer. Diyor ki Hazreti Ömer müellifeyi kulübü kaldırdı. Çok da yerinde bir hareketti. Bu kıyamete kadar da devam edecek. Çünkü şeye uygun diyor. Muhammed Aleyhisselam zekat bu ümmetin fakirlerine has kılınmıştır diye bir söz verdi Müslümanların fakirlerine. Dolayısıyla bu şey O ayetteki müellefe-i kulubu zaten kaldıran bir ifadedir. Hazreti Ömer'in yaptığı doğrudur. Zekat sadece Müslüman fakirlere verilir.
İşte bak, Ömer gibi çok saygın bir kişi, Muhammed Aleyhisselam gibi Allah'ın son nebisi, bunları kullanarak
Ayetleri yürürlükten kaldırıyor.
Kur'an'ı yok ediyorlar. Ve bunlar oluyor mezhep. Bir de Ömer işte müellefe-i kulubu kaldırdılar. Ne yaptı? Bir tane işte orada adam nedir? Şey yapmayan, yanlıştı davranan adam işte onun şeyine son verdi.
Safvan bin Uyeyne diye bir adam var. Bu adam diyor ki Muhammed'den nefret eden birisiydim ben diyor.
Aha, tabii.
Bana diyor müellefi kulüp adı altında para veriyordu. Çok sevmeye başladım.
Tabii işte o kadar. O kadar ya. O kadar. Çünkü sen bir insanı, o insana değer verdiğin zaman o insan şaşırır kalır. Ya şaşırır kalır yani. İşte yine şeyden Washington Üniversitesi'nden doktora yapmaya gelmişti bir kız yaz. 2 sene kaldı, baktım çok üzgün. Niye üzülüyorsun? Ya dedi işte iznim bitti. Ben gitmem lazım. Ya işte annem babanın bütün akrabaların orada değil mi dedim. Niye sevinmen lazım? Yok dedi, insan olduğumu ben ilk defa burada öğrendim dedi. Siz dedi geldiğim günden beri hiç benim cinselliğim değil, hep bir kişiliğimle ilgilendiniz. Ben böyle bir şey hiçbir yerde görmedim dedi. E işte bu insanlara biz değer vereceğiz ki onlar da şey yapsın, meseleyi anlasınlar yani. Evet, neyse artık dersin sonuna ulaştık. Allahü Teala bu kitabına konmuş olan tahrifatın tamamını ortadan kaldırmayı, kitabını en doğru şekilde anlayıp yaşamayı, en doğru şekilde onun bütün kullarına ulaştırmayı hepimize nasip eylesin. Gerçekten öyle bir hale getirilmiş ki İslam dini, insanları buradan kaçacağı bir şekilde getirilmiş. Ama Kur'an-ı Kerim'deki şekline baktığınız zaman da hiçbir insanın buna hayır demesi mümkün değil. Bize düşen görev de dini bu haliyle bütün insanlığa anlatmaktır. Allah hepimizden razı olsun. Allah cümlemizi kendi dinine en büyük hizmeti yapanlardan eylesin.